Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Grimwood. 8. Ayrım. Garrick ve Crandon birbirlerine baktılar, ifadesiz ve sessizdiler. Garrick sesini test odasına aktaran mikrofona döndü. ''Bu sizin için tanıdık bir sahne mi? Gördüğünüz yerde daha önce ata bindiğinizi hatırlıyor musunuz?'' ''Hayır, sanmıyorum. Virginia kadar dağlık değildi ve elbette ben o zamandan beri hiç ata binmedim. 12 yaşımdan beri. Epilepsi yüzünden binemedim.'' Konuşurken doğrudan aynaya bakıyordu. Orada olduklarını biliyordu. Garrick kendini aptal gibi hissetti ve düzenbaz gibi her nedense. ''O sahnede 11-12 yaşınızda olmadığınızı nereden biliyorsunuz?'' Elizabeth aynaya alay eder gibi gülümsedi. ''Doktor Garrick, 11-12 yaşında ata binerken göğüslerim hoplamıyordu.'' Garrick belli belirsiz kızardı ve arkasındaki Louis Betty güldü ve diğer atlıya bakamadınız. ''Hayır, kesildi. Tam da...'' Durdu, yüzünde şaşkınlık ifadesi vardı. ''Tam da ne?'' ''Affedersiniz.'' Anlatmakta güçlük çekiyordum ve bu tuhaf bir şeyi fark etmemi sağladı. Çok komik. Nedir o? Uyarı bittiğinde arkama bakmak için kafamı çeviriyordum ama bunu ben yapmıyordum. Kafam kendiliğinden dönüyor gibiydi ya da bir başkası hareketimi kontrol ediyormuş gibi. Garrick gergince boğazını temizledi. Bu hepsinden tuhaf geliyordu ve Crandon mutlu görünmüyordu. Eğer kadın yalan söylüyorsa neden en azından daha inanılabilir bir şey bulmuyordu? Ama hepsinin yalan olması olasılığı son derece uzak görünüyordu. Bu saçma sapan test şartlarının ve uyarıların sıralamasının karışık olmasının amacı buydu. ''Aslında şimdi düşündüm de, bu geçen günkü piyano olayına tam uyuyor. Parmaklarımı tuşların üstünde görebiliyor ve hissedebiliyordum. Sanki bu odada bir piyano varmış gibi. Ama onları hareket ettiren benim düşüncelerim değildi. Ben sadece izliyordum. Her nasılsa içeriden ama belli bir mesafeden. Başka nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Ve anı izlerinde hiç böyle hissetmediniz, bebek kırma hadisesinde mesela. Hayır, onu ne zaman görsem tamamen içinde oluyorum. 10 yaşındayken hissettiğim aynı düşünceleri ve duygular hissediyorum ve onu kıran benim, tıpkı hatırladığım gibi. Ama diğerleri böyle değil. Garrick başıyla onayladı, öfkeyle gözlerini yummuştu. Bayan Austin, bence bugünlük bu kadar yeter. Siz artık... Elizabeth, doktorun kaçma çabasını engelledi. ''Tekrar denemeyecek miyiz? Atın üstünde kim olduğunu öğrenmek istemiyor musunuz? Ben istiyorum.'' Doktorun cevabı gereksiz sertti. ''Uyarıyı tekrarlayarak bunu öğrenebileceğimizi düşünmenizin nedeni nedir?'' ''Bilmem. Geçen sefer piyano olayında başladığı yerden devam ediyor gibiydi ve şimdi de aynısı olur diye düşündüm. Mantıklı görünüyor değil mi?'' Garrick göz ucuyla Crandon'u izliyordu. Departmanın başı yumuşak koltuğunda arkasına yaslanmış oturuyordu, parmakları çenesinin altındaydı ve yüzünde okunmayan bir maske vardı. Garrick'in karar vermesini, bir şey söylemesini sabırla bekledi. ''Bayan Austin, bu vakada hiçbir şey şu anda bana mantıklı görünmüyor. Bugün bu elektrotu bir kez daha denemekte ısrar ederseniz buna itiraz etmem. Ama bence sonucu tahmin etmekte fazla erken davranıyorsunuz.'' Elizabeth cama bakıp gülümsedi ve omuz silkti. Hala Garrick'in oturduğu noktaya bakıyordu, sanki doğrudan gözlerinin içine bakar gibi. Garrick bu histen hoşlanmadı ve bugünlük burada noktalamayı istedi, elini konsola koydu ve elektrot 12'yi 4 voltla çalıştırdı. Elizabeth uyarıyı bu kadar hızlı beklemiyordu ama çevresindeki ani değişime anında ayak uydurdu. Az önceki at şimdi yerinde duruyor, derin nefesler alıyordu, diğer at yanında sabırsızca duruyordu ama eğerinde kimse yoktu. Az önce gördüğü açıklık alandaydılar, çiçek tarlasının hemen yanında. Yakınlardaki uzun çalıların içinde hareket eden birini duyabiliyordu ama görüş açısında değildi. Kafasını çevirip bakmak istedi ama gözleri az önce içinden geçtiği ormana takılı kalmıştı. Sonra gözleri kendi iradeleriyle yukarı kaydı ve neredeyse hiç bulut olmayan masmavi gökyüzüne baktı. Çimenlerdeki ayak sesleri ona yaklaştı ve bir elin uzanıp kolunu tuttuğunu hissetti. Tam çıplak beyaz oda geri döndü. ''Doktor Garrick, lütfen tekrar yapın. Şimdi durdurmayın.'' Gözleri yalvarır gibiydi ve deli gibi aynaya uzanmaya çalıştı. Sanki az önce Garrick de şans eseri bilmeden kurduğu göz temasını yeniden yakalamaya çalışır gibi. Garrick ona acıdı ve uyarıyı bu kadar şevkle devam ettirmek isteyişi onu meraklandırdı. ''Bu defa tepki nasıl oldu?'' Sonra anlatacağım. Birkaç saniye daha verin. Olabilir ama önce neler olduğunu bilmeliyim. Elizabeth ona alelacele anlattı. Kelimeler de onunla aynı sabırsızlıkla dökülüyordu. Aynı yerdi. Atlar açıklıkta duruyordu ve yine diğer kişinin kim olduğunu göremedim. Ama eminim şimdi göreceğim. Lütfen, bir kez daha. Birkaç saniyeliğine. Kadının halüsinasyona ya da anı izine veya her neyse ona geri dönmek isteyişindeki doğruluk inkar edilemezdi. Gözlem odasındaki herkes onun ifadesindeki coşkulu yoğunluğu görebiliyor, sesindeki aciliyeti duyabiliyordu. Louise Beatty sessizliği bozdu. Hadi Peter, canı yanmaz. Onu böyle üzmenin anlamı yok. Doktor omuz silkip başıyla onayladı ve bir kez daha Crandon'a baktı. Yaşlı doktor her zamankinden daha katı bir şekilde yerinde oturuyor, hiçbir şey söylemiyordu. Gerrick içini çekip tuşa bastı. Elizabeth'in yüzü anında değişti. Gerrick ufak şalteri 10 saniye tuttu, normal sürenin iki katı. Kadının zihninin derinliklerine gömülüşünü izledi. Zaman dolduğunda Elizabeth boşluğa gülümsedi ve parmaklarını dudaklarına götürdü. Gerrick yorgun ve şaşkındı ve genç kadının bu baş belası deneyden aldığı keyif ve neredeyse gizli zevk canını sıkmaya başlıyordu. Kabaca kadının hayallerini böldü. Evet, ne oldu? Kadın aynaya baktı, cevap verirken hala gülümsüyordu. Aptalca. Çok basit. Gerçekten. Ama piknikti. Yıllardır pikniğe gitmedim. Yerde güzel, kumaş bir örtü vardı ve hasır sepetin içi yemek doluydu. Antika piknik setlerinden bile vardı. Hani içi kadife, dışı deri olanlardan. İçindeki her şey de gümüş olur bilirsiniz. Marmelat kaşıklarından yumurta dilimleyicilere ve gümüş şarap kadehlerine kadar. Bana şarap dolduruyordu ve ben de ciğer ezmesi yiyordum. Çok güzeldi. Bu artık Gerrick'in tahammül edemeyeceği kadar fazla olmaya başlıyordu ama sesindeki kızgınlığı dikkatlice kontrol etti. Kimden bahsediyorsunuz? Elizabeth hafiften şaşırmış göründü. Sanki cevap apaçık ortadaymış gibi. Nasıl yani? O adam işte. Piyanoyu çalarken yanımda olan. Ama hala kim olduğunu bilmiyorum. Gerrick'e başıyla kısaca selam veren Crandon ayağa kalktı ve odadan çıktı. Gerrick onun gidişini izledi ve sonra ensesinde biriken tatsız gerginliği gidermek için elini arkasına götürdü. Louise Beatty anlayışla gülümsedi. Gerrick mikrofona döndü. Pekala Bayan Austin, artık odanıza dönebilirsiniz. Bence bugünlük bu kadar yeter. Testler ertesi sabah 9'da devam etti. Aynadan bakınca Elizabeth bugün daha enerjik görünüyordu. Gerrick kablolar bağlanırken onun hemşireyle gülüşüp şakalaştığını görebiliyordu. Seansı iple çektiği belliydi. Neşesi doktorun biraz içini acıttı ama en azından korkusu ve korku merkezi elektrotundan sonra oluşan güvensizliği silinmişti. Gergin ve şüpheci bir süje olmasındansa mutlu olması tercih edilirdi. Her ne kadar ruh hali doktorunkiyle taban tabana zıt olsa da. Sensörler yerli yerindeydi ve hemşire test odasından çıkıyordu. Gerrick mikrofona konuştu. Günaydın Bayan Austin. Hazır mısınız? Elizabeth aynaya bakıp mutlu mesut gülümsedi. Siz hazırsanız ben de hazırım. Kontrol kulesi. İyi bir espri anlayışı başka şeydi, kötü şakalar başka. Özellikle de sabahın bu saatinde. Gerrick onun şaka girişimini görmezden geldi ve konsolun başındaki laboratuvar asistanına başıyla işaret verdi. Denenecek olan bilgisayar tarafından sıralanmış elektrotlar bugün farklıydı. Zaman kazanmak için daha önce cevap alınamayan çoğu bölge elenmişti. Böylece can sıkıcı 12. elektrot ortalama olarak her 6 seferde bir tekte alınacaktı. Zar gibi diye düşündü Gerrick. Projem ve kariyerimle zar atıp oynamak gibi. Bugün ilk olarak dejavu vardı ve Elizabeth her zamanki gibi raporunu verdi. Sonra hiçbir tepki alınmayan bir sürü elektrot geldi. Arada sadece 2 voltta bebek kırma anı izine rastlandı. En sonunda saat 9:20 geçe 12. elektrota sıra geldi. 2 defa üst üste, önce 1, sonra 4 voltla. Tombul, genç asistan tuşa basarken Gerrick nefesini tuttu. Elizabeth'in ifadesi değişmedi. Hayır, henüz bir şey yok. Gerrick umutlarını fazla yüksek tutmak istemiyordu. Henüz değil. Ne de olsa sadece 1 volttu, kadın henüz fark etmemiş olabilirdi. Ama şimdi 4 volt veriliyordu. Asistan ayarları değiştirdi ve uyarıyı verdi. Kadının yüzünde hala görülür bir değişim yoktu. Hiçbir şey. Gerrick'in heyecanı arttı. Bu gerçekten her şeyin sonu olabilir miydi? Gerrick bu lanet karmaşanın son bulması için bir mucize olmasını dilemişti. Çünkü bu ortadan kalkmazsa sonucun ne çıkacağını düşünemiyordu bile. Sonra giderek artan güvenliğin üstüne soğuk su şoku yemiş gibi oldu. Aslında bu, kadının en başından beri yalan söylediğini gösterirdi. Belki de dün 12. elektroda ne zaman sıra geldiğini tahmin etmekte aşırı şanslıydı ve bugün şans ondan yana değildi. Ama yine de kadının o tuhaf görüntülerin, atların, pikniklerin ve piyanoların göründüğünü iddia ettiğini silemezdi. Bunlar uydurma çıkarsa o zaman bütün deney ciddi bir şüphe altında kalırdı. Üstelik sırf Crandon açısından değil. En azından korku elektrotuna dönmekte ısrar ederlerdi. Muhtemelen birkaç defa. Austin buna dayanmayı reddederse ki bunun için her türlü nedeni ve hakkı vardı, o zaman Gary'in namı yerle bir olur, dünya çapında bir tıbbi şakaya dönüşürdü. İkilem, işe yarasa da yaramasa da durum boktandı. Bekleyip görmekten başka çaresi yoktu. 1-15 dakika daha ilgisiz elektrotlarla geçti ve sonra yine 12'ye sıra geldi. 2 volt, tepki yok. Tüm sabah böyle geçti. 12. bölge her uyarılışında kadın sıfır tepki verdi. Boş, tıpkı diğerleri gibi. Bu böyle tekrar tekrar yaşandıkça Gary'in endişesi neredeyse giderek artan bir merakla azaldı. Kadın önceki tepkilerinde yalan söylüyorsa, bugün neden aynı şeyi yapmıyordu? Doğru elektrotu seçmiş veya seçmemiş olsun, neden o tecrübelerden birini yaşıyormuş gibi yapmıyordu? Belki de verdiği tepkilerin sorgulandığını fark etmişti ve yanlış yapmaktan korkuyordu. Yine de çıplak odada, masanın üstüne otururken o da giderek daha şaşkın görünüyordu. Saat 11'e gelmeden konuyu açtı. Doktor Gerik, neden elektrot 12'yi denemediniz? Doktor ona ne söyleyeceğini bilmiyordu ve şu ana kadar kadına güvenip güvenmemek konusunda da emin olamamıştı. Belirli bir şey söylemese daha iyi olacaktı. Kadın onu tuzağa düşürmeye çalışıyor olabilirdi. Uyarılacak bölgeler rastgele seçiliyor. Deney devam ederken bunları sizinle konuşamam. Elizabeth kaşlarını çattı, hayal kırıklığına uğramıştı. Tüm bu deneyin gerçekten tek ilginç kısmını neden görmezden geldiklerini anlayamıyordu. Ve ona merakını gidermesi için bir fırsat tanımadıklarından kızıyordu. Sonra belki de bu sabah o bölgeyi uyarmış olabilecekleri geldi aklına. Belki de rahatsız edici ama büyüleyici görüntüler artık yoktu. Bu düşünce onu üzdü. Görüntüler çok netti ve müthiş bir şekilde merak uyandırıcıydı. Dünkü çok güzeldi. Birdenbire gördüğü hızlı orman gezintisi onu heyecanlandırmıştı ve tuhaf bir biçimde şık piknik sahnesi keyifliydi. Tüm bunlar geçici bir aberasyon, kendi hayal gücünün ürünü falan çıkarsa çok yazık olurdu. Geri kalan bir saat geçmek bilmedi. Elizabeth bugünkü deneyler için o kadar heyecanlıydı ki kahvaltısına doğru düzgün dokunmamıştı bile ve şimdi sıkkın, yorgun ve açtı. Ona bir dejavu daha yaşatırlarsa o lanet aynaya bir şey fırlatmayı düşünüyordu. Saatine baktı ve öğle molasına sadece 20 dakika kalmış olmasına sevindi. Bu akşamki seansta böyle geçerse oturup bir şekilde dayanması gerekecekti ama bunu sonra düşünecekti. Vücudundaki hisler onu hazırlıksız yakaladı. Her ne kadar başlangıçları ani değilse de. İçinde yavaş yavaş bir his oluştu, dokunsal bir doğası vardı. Yumuşak ve pürüzsüz bir şey tenine değiyordu ve kolları test odasındaki masaya dayalı olmasına rağmen artık ağır ağır hareket ettiklerini, gerindiğini ve esnediğini hissedebiliyordu. Bu hareketiyle hissettiği dokuyu daha iyi anladığı ipek olmalıydı. Çıplak kollarına ve bacaklarına ve de göğüslerine değen ipek. Kaygan kumaş vücudunu okşarken yavaşça yan tarafına döndüğünü hissetti. Çıplaklığı güzel kokulu bir yumuşaklığın içindeydi. Görsel kısım beklenmedik ve ani bir şekilde geldi, her tarafta beyazlık ve tül perdelerden sızan güneş ışığı. Gözleri istem dışı olarak sağ tarafına döndü ve daha önce gördüğü adamın dağınık saçlarında durdu. Adam şimdi onun yanında huzur içinde nefes alıyordu. Camdan gelen rüzgar. Sadece 5 tane kaldı Bayan Austin. Sonra öğle yemeği molası vereceğiz. Hayır, bekleyin. Bu defa bir şey oldu. Gerik mümkün olduğunca nötr tepki verdi. Neydi? Şimdi bu sabah neden hiçbir sonuç alamadığımı biliyorum sanırım. O elektrotu denediniz değil mi? Size bunu tartışamayacağımı daha önce söyledim. Bayan Austin, bu defa tepki aldıysanız kayıtlara geçmesi için anlatır mısınız? Elizabeth gülümsedi, yine mutlu ve kendinden emindi. Evet, dedi. Yeni uyandım. Konferans odasının perdeleri açıktı ve mevsimin ilk erken karının soğukluğunu ortaya seriyordu. Son iki haftaki deneylerin düzeltilmiş filmleri çoktan gösterilmişti ve asistanlardan biri 16 milimetrelik projektörü topluyordu. Gerik çalışma arkadaşlarına somurtarak baktı ve deneyin son toplantısını açmaya hazırlandı. Filmleri gördünüz ve raporları okudunuz. Yorumu olan? Jacques Charnier nazikçe diğerlerinin konuşmalarını bekledi ve kimseden ses çıkmayınca tartışmaya başlattı. En azından hepimizin son derece sıra dışı bir deneye tanıklık etmeye ayrıcalığını yaşadığımıza inandığını düşünüyorum. Özellikle Graham Crandon'a baktı. Aynı zamanda Dr. Gary'in sonuçlarının doğruluğunu test etmek için her türlü hesaplama yapıldı. Bu deneyde bilinçli veya bilinçsiz hiçbir numara yapmaya olanak yoktu. Ne hasta ne de deneyici tarafından. Sessiz bölgeler uyarılarak bu sonuçların alındığına şüphe yok. Ancak duraksaması barizdi ve herkes cümlenin kalanını duymayı bekledi. Ancak 12. elektrot alanından son derece şaşırtıcı tepkiler aldık. Tek mümkün bilimsel açıklama sonuçların anı izlerinden veya halüsinasyondan kaynaklandığını düşünmek ama bu iki yorumun karşısında da güçlü argümanlar var. Açıkçası ben önerecek bir teorim olmadığını söylemeliyim. Sessiz bölgenin bu kısmında işlevi olmayan ve normalde çalışmayan bir bağlantı korteksi olması gibi uzak bir olasılıktan başka. Bu fikrin dışındaki alternatiflere veya bu düşüncemin geliştirmesine açığım. Masadaki herkesin yapacak bir şeyi var gibiydi. Notlar alıyor, kalemle oynuyor, kafatası resmine bakıyor, pipo dolduruyor veya gözlerini ovuşturuyorlardı. Louise Betty'nin yardıma ihtiyacı olduğu açıktı ama nasıl olacağını da bilmiyordu. Her şey geriye kalmıştı. Korkarım başka alternatif yok, Dr. Kernir. En azından bu noktada hipotez olarak öne sürülebilecek veya desteklenecek bir fikir yok. Açıklamanız pek olası değil ama sonuçta tüm bu deney de olası değildi. Bu grubun isteksiz ve sessiz fikir birliği beyinde en umulmadık yere konuşlanmış yeni bir halüsinasyon merkezi bulduğumuz yönünde. Crandon hareketlenmeye başladı. İşte başlıyoruz diye düşündü Gerik. Elimizde bir tek bu kalmış gibi, Peter. Yine de... Gerik birden keşfinin sonsuza dek ancak ve yine de faktörü olarak anılabileceğini düşündü. Aklındaki olumsuz düşüncelerden sıyrıldı ve Crandon'u dinledi. Bilinen bağlantı merkezleri uyarıldığında bile oluşan halüsinasyonlar hastanın anlattıklarına hemen hemen hiç benzemiyordu. Hem elektriksel uyarı hem de sanrı gördüren ilaçlar çok türlü deneyimler, algılar ve düşünce biçimleri yaratır. Genelde birkaç dakika içinde 10 tane kadar farklı halüsinasyon görülür ve bunların çoğu düşünsel ve tutumsal değişimler gösterir. Çok azı süzeninki gibi algısal durumun tamamen değişmesini içerir. Rüyalar bile büyük bir akışkanlıktır ve hızla sayısız ve genelde alakasız yöne gider. Ancak Bayan Austin devam eden seri halinde bir grup algısal halüsinasyon yaşadığını iddia etti. Hepsi de birbiriyle bağlantılıydı ve hepsi de sabit hayali bir gerçekliğe oturuyordu. Atlar, piknikler, atlı araba gezintileri, klasik piyano müziği, ona hizmet eden hizmetkarlar, sürekli ortaya çıkan dönem kıyafetleri içinde gizemli bir adam. Bu şimdiye kadar hiç değişmeden tam 2 hafta devam etti. Sanki kadın kendi uydurduğu bir romantik film izliyor, hatta yaşıyor. Son 10 gündür deneyde izlenen çift kör yöntem beni elektrot 12'den belirli bir tepki aldığımıza inandırdı. En azından kadın o elektrot aktive olduğunda bunu biliyor ama böyle geniş kapsamlı ve belirli bir halüsinasyonun gerçekliğini imkansız buluyorum. Özellikle de normal uyarılar aldığında hiçbir sonuç vermeyen bir bölgede. Korku tepkisi belgelendi ve mantık temeline dayanıyor. Doktor Cherner'ın da söylediği gibi, insanın sessiz bölgelerde karşılaşmayı bekleyeceği türden bir tepki, derin ve belirsiz. Ama şaşırtıcı derecede karmaşık, tamamen entegre, 2 haftalık bir halüsinasyon mu? Kısaca Peter, imkanı yok, olamaz. İki adam birbirlerinin gözlerine birkaç saniye sessizce baktı, sonra Gerik kafasını çevirdi ve başıyla yavaşça onayladı. Bunun bütün deneyini geçersiz kılmadığını anlaman lazım Peter, hiç alakası yok. Korku tepkisini gerçek olarak kabul etmeye hazırım. Diğer elektrot da dediğim gibi kadın aktive olduğu hakkında bir şekilde uyarıyor. Bayan Austin'i bilerek bir şeyler uydurmakla suçlamıyorum. Hipnozda kişinin gayet masumca, hipnozcuyu mutlu etmek için bilinç dışı olarak yapabileceklerinin örneği çok. Genç kadın tüm bunlara uydurduğunun farkında olmayabilir. Yani susuz olabilir. Ama bu elektrotun uyarılmasından başka yararlı bir bilgi edinilemeyeceği ortada. Durumunu korku uyandıran uyarı olarak sundun. Hastane, üniversite, vakıf ve ben bu bulgunun ve sonuçların öneminin arkasında duracağız. Tabii bu deneyler düzgün bir şekilde sunulduğu sürece. Daha neler diye düşündü Gerik. Bana çemberi gösterin, ben de içinden atlayayım. Düzgün bir şekilde. Yani. Crandon hem dostane hem de otoriter bir şekilde gülümsedi. Roosevelt vari gülümsemesinin üstü kapalı hali gibi, sigara ağızlı yerine pipolu hali gibi. Böyle önemli bir deneyin raporunu hayalperest ve çok kolay etkilenen bir genç kadının zırvalarıyla mahvetmek istemezsin değil mi? 8. ayrımın sonu. Sayfa 112. Devamı 9. ayrımda.